Ayrım 16, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 155, 12. bölüm. Fontaine sonunda anlamıyorum dedi. Neyin kontrolü? Michael hemen cevap vermedi. Düşleri demek niyetindeydi. İnsanlar bazen film stüdyolarına düş fabrikası demiyorlar mıydı? Başka insanların düşleri. Düşlerden söz etmek ona uyan bir şey değildi. Kendisinin daha genç bir versiyonu olsa her şeyin kontrolü derdi. Fakat hayat uzun süre önce onu bunu diyemeyecek kadar mütevazilaştırmıştı. Sana şunu sorayım dedi Michael. Jack Waltz'la en son ne zaman toplantı yaptın? Ah tanrım dedi Johnny, onunla mı? Michael'ın yüzündeki ifadeyi ölçüp biçti. Sonra Tom Hagen'a bir göz attı. En sonunda içini çekip boyun eğdi. Waltz dedi. Hollywood küçük bir kasabadır. Onu aktivitelerde görürüm. Ama uzun zamandır stüdyosuyla bir şey yapmadım. Eğer üretimine yardım edeceğimiz bir proje olsa benim ilişki kuracağım kişi o olmazdı. Biz biraz araştırma yaptık dedi Hagen. Bugünlerde para yapan iki tür film varmış gibi görünüyor. Biri senin şirketinin tarzı gibi. Kendin para yatırıyorsun filme, iş yaptırmak yıldıza kalıyor. Öteki ise büyük mekanlarda oluyor. Sinemaskop dedi Johnny. Doğru sinemaskop. Buradaki düşünce yanılıyorsam düzelt. Bunların aktivite filmi olması. İnsanlar televizyonlarını kapatıp onları seyretmeye gidiyor. Fontaine başını salladı. Düşünce bu. Fakat Hollywood'dan söz ediyoruz. O yüzden bugün herkesin söz ettiğini yarın kimse hatırlamazsa şaşırmamak lazım. Diyelim ki öyle olsun dedi Tom. Sen her iki tür filmi de yapacak konumdasın Johnny. Ama yapmıyorsun. Bütün gördüklerimiz o kısa şeydir. Doğru, çünkü öyle uzun hikayeleri anlatacak filmler yapabilmek için bir stüdyodan çok daha fazla yatırım gerekiyor dedi Johnny. Para işin sadece bir kısmı. İşin içine bir sürü insan giriyor. Mekanlar, setler, her şey. Kontrolden mi söz ediyorsunuz? Böyle büyük ölçekli bir olayı toparlarken kesinlikle vazgeçmeniz gereken bir şey. Bu arada unutmayın, bu tür filmlerle bir kralın hazinesi kadar para kazanabilirsiniz. Ama aynı ölçüde kaybetme ihtimaliniz de var. Bizim yaptığımız türde projeler daha iyi bahisler. Michael kesinlikle dedi, bahisler. Bütün o şanssız bahis oyunlarında hiç kimsenin favori olanlardan başkasına para yatırdığını gördün mü? Hayır, haklısın dedi Johnny. Şimdi benim dilimden konuşuyorsun. Sana karşı dürüst olmam gerekirse siz beyleri daima farklı düşünmüşümdür. İş olarak ilgilendiğiniz her şeyin senden önce de huzur içinde yatsın, babanın ilgilendiği her şeyin kesin bir tarafı vardır gibi geliyor bana. Dünyalar kadar fark var dedi Michael, favori olanla kesin olan arasında. Sana şu kadarını söyleyeyim dedi Johnny. Bu konudaki zamanlaman mükemmel. Daha bu sabah bir takım senaryolar okuyor ve benzer bir çizgide düşünüyordum. Örneğin Romalı bir köle hakkında müthiş bir tane okudum. Büyük hikaye, devasa ya da Kolomb. Kolomb hakkında hiç büyük bir film yapılmadı. Fakat anlamakta zorlandığım bir şey var. Böyle bir projeyi benim şirketle, bizim şirketle her neyse yapmak mümkün olsa bile ne diye Jack Waltz'la çalışmak isteyelim ki? Adam neredeyse 80 yaşında ve ubat sahneye çıkıp ne kadar harika bir mesanesi olduğuyla filmi seyrederken kaç kere işemeye gittiğine bakıp filmin ne kadar para kazandıracağını anlamakla övünüyor. Ne kadar az giderse o kadar iyiymiş anlaşılan. Fakat bu adam sektörde büyük, uzun, pahalı bir film yapmak isteyeceğim son kişi. Waltz International'ın kentteki en parlak stüdyo olmadığını söylememe ise gerek bile yok. Johnny yüzünü Tom'a döndü. Araştırmanda muhtemelen bu noktayı sen de saptamışsındır Tom. Michael bizim Bay Waltz'la bir ilişkimiz var dedi. Mümkün oldukça daha önce iş yaptığım kişilerle çalışmayı tercih ederim. Güven kurulmuş durumda. Hagen ağır ağır doğrularcasına başını sallıyordu. Ayrıca Waltz'un şeylerde ilişkisi vardı ve muhtemelen Michael adına onlarla görüşebilirdi. Üstelik Corleone'leri Kaliforniya'daki her şeyin ardındaki gizli güç olan Rus Musevileriyle masaya da oturtabilirdi. Los Angeles ve San Francisco aileleri bile temel olarak onlara rapor verirdi. Volz'un avukatı Ben Tamarkin denen adam Musevi kartelini temsil ediyordu orada. Yani Tom Corleone'ler için neyse, o da aynı durumda ama daha güçlü biriydi. Burada oluşturmakla ilgilendiğim girişim, dedi Michael, bir film yapmaktan daha karmaşık bir durum. Filmler ülke dışında giderek daha fazla gösterime giriyor ve biz buna yardımcı olabiliriz. Mesela İtalya'da bildiğimiz kişiler var. Oradaki gösterim maliyetlerini minimumda tutabilirler. Ayrıca stüdyolar dağıtım şirketlerini satmak zorunda ve biz burada da devreye girebiliriz. Kent merkezlerindeki büyük sinema salonları etraflarında çeşitli tehlikeler olduğu için sıkıntı içinde. Ama biz banliyölerde alışveriş merkezleri kurmakla ilgileniyoruz ve hemen hemen hepsinde sinema salonları olacak. Johnny, saygısızlık etmek istemem ama, dedi, bu bir sorun. Kimse o tür büyük filmleri o minik perdelerde izlemek istemiyor. Zaten banliyoya taşınmışlarsa isterler, dedi Michael. Eğer banliyoya taşınmalarının asıl sebebi modern kent sorunlarından kaçmaksa. Perde biraz küçük olabilir ama yeni, temiz, güvenli bir sürü bedava park yeri var. Ve sinemaya gitmeden önce ya da çıkışta canları isterse bir mağazaya dalıp ayakkabı satın alabilirler. Bu dikey olarak entegre bir iş, daha doğrusu bir sürü iş. Her biri birbirinden tamamen ayrı ama ortak bir anlayışla çalışıyor. Kumarhanede yaşadığın problemlerden hiçbirini burada yaşamayacaksın. Çünkü her şeyden önce senin de bildiğin gibi Hollywood zaten yasallaştırılmış kumar işi kadar denetlenmiyor. Ve ikincisi, çünkü biz sana yardım edeceğiz. Tom seninle birlikte çalışacak. Doğru zaman gelince, ki umarım yakında gelir, seninle birlikte Bay Waltz'la toplantıya gelecek. Johnny Tom'a baktı, Tom omuz silkti. Güven zaten tesis edilmişti. Michael Corleone mutfak penceresinin yanında durmuş, bir portakal soyuyor ve Johnny Fontaine'in bahçeyi geçişini izliyordu. Sen iyi misin, diye sordu Tom Hagen. Michael portakalı soymaya devam etti. Aşağıda bahçede Connie orta malı bir puttana gibi Johnny'nin peşinden koşuyordu. Johnny yüzünden mi? Doğrusu hiç önemli değil. Sadece. Ben Johnny'den söz etmiyorum. Ya da daha önemlisi Hollywood yatırımlarımızdan. Hagen, Hollywood yatırımlarımız derken bunu öyle belirsiz bir küçümseme tınısıyla söylemişti ki ancak bir aile üyesi fark edebilirdi. ''Neden söz ediyorsun?'' diye sordu Michael. ''Yani sen iyi misin? Seni 7 yaşından beri tanırım Tanrı aşkına. Canını sıkan bir şey var. Bir şey seni bir süredir rahatsız ediyor. Ve hırsız Tommy'nin Meksika ile ilgili dertlerinden de söz etmiyorum.'' Tom böyleydi işte, araştırıyordu ama Joe Lucadello hakkında tek kelime bile etmemişti. Michael başını salladı. ''Önemli bir şey değil. Dün gece zor bir geceymiş.'' diye duydum. ''Al mı söyledi sana?'' Hagen gülümsedi. ''Hayır.'' diye yalan söyledi. ''Şimdi sen söylemiş oldun.'' ''Tuş, avukat.'' Portakalı soymayı bitirmiş, yemeye başlamıştı. ''Uykun mu kaçtı, ne oldu?'' Michael yüzü de ona döndürdü. Bir an Tom'a görmekte oldu, rüyaları anlatmayı düşündü. ''Fredo ile ilgili rüyalar görüyorum, bir dizi rüya, gerçek gibi. En sonuncusunda yumruk yumruğa geldik.'' Hepsinde Fredo'dan kanlar akıyor. Hepsinde bir uyarıdan söz ediyor ama ne olduğunu açıklamıyor. Ama hayır, Michael Corleone makul ve mantıklı bir adamdı. Bunun da diyabet ilaçları, stres gibi mantıklı açıklamaları vardı. Belki de rüyalar Rita yüzündendi. Kendisi rüyalarında asla görünmüyor, adı da çok az geçiyordu. Ama bir biçimde varlığı hep hissediliyordu. Tıpkı Michael ile Rita'nın ilk başlarda aralarında bu konuyu hiç konuşmasalar bile Fredo'nun varlığını hissetmeleri gibi. Niye konuşacaklardı ki? Fredo ile sadece bir kez beraber olmuştu. Rüyalar Michael'ın bir şeker dengesizliği yaşamasından sonra başlamıştı. Şimdi her uykuya daldığında görüyordu. Michael için Fredo'nun hayaletini gördüğünü düşünmek saçmalıktı. Delilikti. Sadece rüyaydı onlar. Erkekler arasında rüyadan daha az konuşmaya değecek ne vardı? ''Unut gitsin.'' dedi Michael pencereye doğru dönerek. ''Tek bir geceydi işte, tamam mı?'' ''Pekala, pekala.'' ''Sana hep söylerim.'' dedi Tom. ''Böyle olunca, yani uykun kaçınca yatakta öylece yatmak olmaz. Kalkıp bir şeyler yapman lazım. Mesela yürüyüşe çıkmak gibi. Michael sırıttı, sonra etkili olsun diye bekledi. Tom Hagen'ın metresini biliyordu ve belli ki Tom da onun bildiğini biliyordu. Yine de onun hakkında nadiren konuşurlardı ve adı asla geçmezdi. Kadın Vegas'ta bir 21 krupiyesiydi, güzelliğiyle ünlüydü. Kendisini döven bir kocası vardı ve Tom o işin hallolmasına yardım etmişti. Ayrıca bir tür hastanede kalan yetişkin bir oğlu vardı ve tüm masraflarını Tom karşılıyordu. Kadınla Tom, Michael ile Kay'in evlilik süresinden uzun bir süredir birlikteydiler. Bu konuda Michael'a çarpıcı gelen Tom'un yapmış olduğu en karakteristik şey olmasıydı. Tom Sicilyalı değildi ama her zaman öyle olmaya çalışırdı. O yüzden değil, bir komare bulması, bir de onunla kalıcı bir ilişki kurması ilginçti. Üstelik asil davranabileceği birini bulmuştu. Kadına yardım etmiş, sadık kalmıştı. Bu mükemmel bir şeydi. Hatta onu ailenin gizli işlerini, emlak holdingleri, otoparklar, sinema salonları perdelemekte ve kurye olarak da kullanıyor, ülkenin dört bir yanındaki çeşitli kişilere onunla para gönderiyordu. Kadın çoğu zaman Las Vegas'ta oturuyordu ama New York'ta da bulunuyor, Tom'un onun için ayırdığı bir dairede kalıyordu. Daire bir çiçekçinin üst katındaydı. ''Yürüyüş ha?'' dedi Michael. ''Sıkı bir yürüyüşten söz ediyorum,'' dedi Hagen. ''Sana iyi gelir.'' Michael ona şöyle bir baktı. ''Bir patronun kendi ölümünü sağlamasının mükemmel bir yolu varsa, o da sabahın üçünde kalkıp sokaklarda dolaşan bir uykusuz haline gelmesiydi.'' Michael aşağıda asansörü bekleyen Johnny Fontaine'e baktı. Connie adamın koluna asılmıştı. Francesca da kollarını kavuşturmuş onları izlemekte ve belirgin ve Michael'a göre aşırı bir hoşnutsuzlukla başını sallamaktaydı. ''Sence onunla çıkmayı becerebilecek mi?'' diye sordu Tom. ''Kim? Francesca mı?'' ''Francesca mı?'' Tom kaşlarını çattı. Fontaine kendisiyle aynı yaştaydı. ''Yüce İsa, hayır, Connie.'' ''Asla,'' dedi Michael. ''Duymadın mı? Johnny kendini ailemizden uzaklaştırıyor.'' ''Tabii,'' dedi Tom. İşaret ve orta parmağıyla hafifçe Michael'ın göğsünü dürttü. ''Ama insan kalbi işe karışınca neler olacağını kim bilebilir?'' Michael ile Hagen birkaç önemsiz lojistik mevzunu tartıştılar ve iki saat sonra arabayla Carroll Gardens Avcılık Kulübü'ne gitmek üzere asansörün önünde buluşmaya karar verdiler. ''Yürüyüş yapmak için bol bol vaktim var,'' dedi Michael. Tom onu duymazdan geldi. Tom gidince Michael nehre bakan küçük balkona çıktı. Çocuklarının Noel hediyesi olarak aldığı teleskopu orada tutuyordu. Mary teleskopla Maine'den onlara bakması konusunda yarı tatlı yarı acı bir şaka yapmıştı. Şimdi Michael alacakaranlıkta, anlaşılan Hollywood insanları buna büyülü saat diyordu, bu deyimi de Fredo'dan öğrenmişti, bir tabureye oturmuş teleskoptan o yöne doğru bakıyordu. Gözü Randall adasının, yani Robert Moses'in yaşadığı ve bir köşkte iş yaptığı bölgenin görebildiği kısmına takıldı. Moses'in köşkü bir jeton gişesinin altında sade bir görüntüyle gizlenmişti. Aslında bir şatoydu. Michael onun hakkında birkaç şeyden fazlasını biliyordu. Adam yollar ve parklar da inşa ederek modern New York şehrinin gerçek tasarımcısı olmuş, politik çevrelerde ve basında bir aziz mertebesine yükselmişti. Tıpkı Nick Geraci gibi Cleveland'lıydı ve asla bir göreve seçilmediği halde New York'un hem eyalet hem şehir olarak en güçlü politikacısı olmuştu. Aynı zamanda en ölçüsüz namussuzuydu. Birçoğu insanı şaşırtabilirdi ama Michael Corleone'nin dünyasından kimseyi şaşırtmazdı. Sosyal kulübünün önündeki taburede oturan en ahmet Kucin bile Robert Moses'in muazzam gücünün, namussuzluğu ile açgözlülüğünün destansı ölçeğinde kaçınılmaz bir yumurta tavuk ilişkisi olduğunu anlatabilirdi. O adanın bir yerinde yarım milyon New Yorkluyu evlerinden atan bir adam vardı. Atılanların çoğu da zenciler ve önemli bir kısmı İtalyan olmak üzere fakir göçmenlerdi. Yarım milyon insan, Kansas City nüfusundan fazla. Moses evlerini yıkmış ve tahliye edilenlerin asla güç yetiremeyeceği ev projelerini hayata geçirmişti. Diktiği evler yeniyken bile en kötü gecekondu mahallelerindeki evlerden daha çirkindi. Ve hepsi de vergi ödeyenlerin paralarıyla yapılmıştı. Robert Moses sırf banliyö zenginleri rahat etsin diye, sırf servetini Michael Corleone'nin hayal dahi edemeyeceği bir yerlere getirsin diye, komşuluğu yok eden yollar yapmış, bir zamanlar ailelerin yaşadığı yerlerde suçun kol gezdiği hayalet caddeler yaratmıştı. Moses'in 3 tane dayalı döşeli yatı vardı. Üçü de gece gündüz hazır beklerdi. 100 tane garsonu, bir telefonla dünyanın her yerinde işe koşacak 12 tane baş aşçısı vardı. Dostlarına hediye olarak gökdelenler, stadyumlar verirdi. Moses'in adası onun kendi ülkesiydi. Amerikan halkının varlığından bir haber oldu ama yine de masraflarını karşıladığı gizli ülkesi ve karşılamaya devam ettiği. Köprülerden geçmek isteyen herkesin ödediği vergilerden Don Robert Moses'a haraç kesiliyordu. Kendi mührü, kendi araç plakaları, kendi istihbarat teşkilatı, kendi ordusu, kendi anayasası ve kanunları, hatta kendi bayrağı vardı. Bir keresinde New York Belediye Başkanı Michael'ı bir kenara çekip şu uyarıyı fısıldamıştı. Robert Moses'in sana bir iyilik yapmasına asla izin verme. Eğer verirsen bil ki günün birinde seni mahvetmek için kullanır o iyiliği. Yine de bütün bunlara rağmen Moses kendi adasında muhtemelen dünyanın bu en muhteşem kentini harap edecek ve kendi kesesini dolduracak yeni planlar hazırlamakla meşguldü. O arada halkın ve kanunun gözünde toplumun direği olarak kalmaya da devam edecekti. Bir kahraman olarak. Robert Moses sürekli olarak töhmet altında kalma veya suikasta uğrama tehdidi altında yaşamıyordu. Ara sıra bile töhmet altında kalma veya suikasta uğrama tehdidiyle karşı karşıya gelmiyordu. Çeşitli suçlarla ve kötülüklerle olan ilişkisi yüzünden iki kardeşi vahşice ölmemişti. Çocukları okul arkadaşlarının babaları hakkında söylediklerine ağlayarak gelmiyordu eve. Yaptıkları çocuklarına makineli tüfekle ateş açılmasına yol açmamıştı. Robert Moses'in veletleri üniversitede şehir planlamacılığı ve siyaset bilimi tahsil ediyordu. Kriminoloji veya suç hukuku okumuyorlardı. Robert Moses herkesçe bilinen karakterinin ardına saklanmıştı ve herkes onu iyi biri olarak biliyordu. Ve bunların çoğu palavraydı. Michael teleskoptan çekildi. Herhalde Robert Moses rahatça uyumasını sağlayacak kadar kötülük barındırıyordu içinde. Herhalde her sabah gayet zinde bir şekilde kimsenin ününe kara çalacağını aklına bile getirmeden, kimsenin onu hapse atmaya çalışacağını veya arabasını havaya uçuracağını ya da kalbine bir kurşun göndereceğini düşünmeden kalkıyordu yatağından. Muhtemelen Robert Moses bir kere bile akşam karanlığında köşkünün camından neden onun o kadar şanslı olduğunu merak ederek, bir an için Michael Corleone olmanın nasıl bir şey olduğunu hayal ederek teleskopla Michael'ın binasının tepesine bakmamıştı. 16. ayrımın sonu. Sayfa 162.